Ayrım 2, Şahika A.J. Cronin. Tahta barakayı yağmurun çinko dam üzerinde çıkardığı tıkırtılar hariç yeniden derin bir sessizlik kapladı. Danny, ansızın Andrew'un yüzündeki boş ifadeyi fark ederek alaylı alaylı güldü. İlim başkadır. Doktor, merakımı hoş görün. Bu kasabaya niçin geldiniz? Artık Andrew'un siniri gittikçe bozulmaya başlamıştı. Sertçe cevap verdi. Bütün idealim, Blaney'i bir sıhhat kaynağı haline getirmektir. Danny tekrar güldü. Kahkahası o kadar kışkırtıcıydı ki, Andrew ona vurmamak için kendini zor tuttu. Çok zekisiniz. Gerçekten çok zekisiniz doktorcuğum. Bu pek komik bir şaka. Ama ne yazık ki ben, bu kaynağa uyacak hayali bir su tavsiye edemeyeceğim size. Centilmen bir doktor olarak söylemeliyim ki, civarda oturan birçok kendini beğenmiş ukala ve ayak takımı bu mesleğe dahildir. Sizin de dahil olduğunuz değil mi? Danny başını salladı. Şüphesiz. Bir an kaşlarını çatarak Andrew'u süzdü. Sonra ciddileşti. Çirkin çehresi aksileşmişti. Sesinin tonunda acı bir ifade vardı. Bak Benson. Sen belki iyi bir geleceğe doğru ilerliyorsun fakat bu yer hakkında bilmen gereken bir iki şey var. Burada ihtisas yapman pek öyle kolay olmayacak. Buranın ne hastanesi, ne de ambulansı, ne de röntgeni var. Eğer ameliyat yapmak istersen mutfak masasını kullanacaksın. Sonra da aletleri bulaşıkhanede yıkayacaksın. Burada insanın saatini bile koruması bir problemdir. Yazın yüzlerce çocuk koleradan kırılıyor. Senin patronun Page iyi bir doktordur. Fakat artık o dişi köpek Bloodwen'in elinde kaldı. Bundan sonra hiçbir iş yapamaz. Benim yanımda çalıştığım Levi's ise eli sıkı para düşkünü bir ebedir. Gümüş kralı Bromwell'e gelince, Hazreti Süleyman'ın birkaç şarkısından başka hiçbir şey bilmez. Ben de neşeli şeylerden hoşlanırım. Sonra çok içerim. Ha bir de senin eczacın var. İyi ticaret yapar. Bundan başka kadın hastaları için ilaç verir. Öyle sanıyorum ki söyleyeceklerim bu kadar. Haydi Hawkins, gidiyoruz. Köpeğe seslendi ve ağır ağır kapıya doğru yürüdü. Sonra bir masanın üzerinde duran şişeyi, bir de Manson'a baktı. Sesi donuk ve kayıtsızdı. Senin yerinde olsam, Glider Place'dekinin bağırsaklarıyla ilgilenirim. Bu gibi hastalıklar pek birbirine benzemez. Kapı tekrar açıldı. Doktor Philip ve köpeği Hawkins, Andrew cevap vermeye fırsat bulamadan akşamın ıslak karanlığında kayboldular. O gece Andrew'un rahat uyuyamamasına sebep top top olmuş karyola şiltesi değil, Glider Place'deki hastanın durumu hakkında içinde durmadan büyüyen korkuydu. Acaba bağırsak hastalığı mıydı? Daha şimdiden Danny'nin sözleri kuşkuyla dolu zihnini kurcalıyordu. Hastalığın belirtilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünerek korkuyordu. Sabahın bu erken saatinde hastaya gitmemek için kendini zor tuttu. Aslında uykusuz geçen bütün bir gece boyunca kendisinin gerçekten doktorluktan anlayıp anlamadığını sorup durdu. Manson sert bir tabiata sahipti. Bunu herhalde İskoçyalı bir kadın olan annesinden almıştı. Bu kadın çocukluğunda Ulupool'daki evlerinden kuzey ışıklarının donmuş bulutlar arasından süzülüşünü seyrederdi. Babası John Manson, Five Shine'lı kuvvetli, metin bir çiftçiydi. Fakat hiçbir zaman topraklarından istediği verimi elde edememiş ve savaşın son yıllarında gönüllüler alayında çarpışırken öldüğü zaman çiftliğin işlerini acıklı bir şekilde bırakmıştı. Tam bir yıl boyunca Jesse Manson çiftliği yönetmek için durmadan didinmiş, Andrew'un kitaplarıyla meşgul olduğunu gördüğü anlarda süt sağmıştı. Fakat yıllarca kuşku duymaksızın çektiği öksürük daha fena bir hal almış ve bu yumuşak, pürüzsüz tenli, siyah saçlı kadını bir harabeye çevirmişti. Andrew 18 yaşındayken kendisini hayatta yapayalnız St. Andrews Üniversitesi'nin birinci sınıf öğrencisi olarak bulmuştu. Eğer yılda 40 sterlin getiren bursu olmasaydı meteliksiz kalacaktı. Onu bu durumdan bir İskoç vakfı olan Glen Endowment kurtarmıştı. Sir Andrew Glen bu vakfı vaftiz ismi Andrew olan yoksul fakat çalışkan öğrenciler için hazırlamıştı. Her öğrenciye 5 yıl boyunca yılda 50 sterlinden fazla olmamak şartıyla burs verilecekti. Göreve başladıkları zaman bu paranın ödenmesi isteniyordu. Glen Endowment Vakfı, Andrew önce St. Andrews Üniversitesi'nde geri kalan kurslara, daha sonra da Dundee şehrindeki tıp okulundan mezun olunca yeni ehliyet asistanların yılda 250 sterlin alabilecekleri Güney Gal'e gönderdikleri zaman büyük bir gönül borcu hissi duymuştu. Fakat o bütün kalbiyle Edinburgh Royal'da kendisine bir işle o paranın onda birinin ödül olarak verilmesini tercih ederdi. Şimdi artık Blaenau'daydı. İlk hastası için endişelenerek kalktı. Tıraş oldu, giyindi. Kahvaltısını aceleyle yaparak tekrar odasına koştu. Çantasından mavi deri kaplı bir kutu çıkarttı. Büyük bir ciddiyetle her sene St. Andrews'un en iyi öğrencisine verilen altın Hunter madalyasına baktı. Ona her şeyden fazla değer veriyordu. Gelecekteki günlerde kendisine ilham kaynağı olacak bu uğurlu madalyaya bakmaya gelmişti. Fakat bu sabah onu çok az gurur duyarak sonra da sanki içindeki inancı yenilemek ister gibi acayip ve gizli bir dilekle seyretti. Daha sonra sabah muayenesine gitmek için dışarı çıktı. Muayenehanede Dai Jenkins'i musluktan bir kaba su doldururken buldu. Bu mor damarları gözüken, çukur yanaklı, gözleri bir anda her tarafa gezinen, aceleci bir adamdı. Sıska bacaklarında Andrew'un şimdiye kadar görmediği derecede dar bir pantolon vardı. Manson'ı sevgiyle selamladı. ''Bu kadar erken gelmenize gerek yoktu doktor. Ben reçeteleri ve tekrarlanacak ilaçları hazırlayabilirim. Mrs. Page, doktor hastalandığı zaman üzerinde onun imzası bulunan bir mühür yaptırmıştı.'' Andrew cevap verdi. ''Teşekkür ederim. Örnekleri kendim görmeyi tercih ederim.'' Bir an eczacının sözlerinin verdiği korkuyla ürperdi. ''Bunu ne yapacaksınız?'' Jenkins göz kırptı. Bu birçok işe yarar. Bizler Aqua'nın ne olduğunu biliriz değil mi doktor? Fakat hastalar anlamaz. Onun için şişelerini musluk yerine kavanozdan dolduracağım. Aslında eczacı çene çalmak istiyordu. Fakat evin arka kapısı açılarak birisi onu çağırdı. Jenkins, Jenkins, çabuk buraya gelin. Jenkins yerinden talim görmüş bir köpek gibi fırladı ve sahibinin çağrısına koşarken ''Affedersiniz doktor, Mrs. Page beni çağırıyor, hemen gitmeliyim.'' dedi. Sabah muayenesi için çok az hasta gelmişti. Daha sonra Jenkins, Andrew'a gideceği hastaların listesine verdi. Andrew Thomas'la beraber hemen yola koyuldu. Kalbi korkuyla dolu olarak ihtiyar arabacıya Glader Place'deki 7 numaralı eve gitmelerini söyledi. 20 dakika sonra 7 numaralı evden dudakları sımsıkı kapalı ve solmuş yüzünde acayip bir anlamla dışarı çıktı. İki ev aşağıdaki 11 numaraya, sonra da karşı sıradaki 18 numaraya gitti. Jenkins tarafından bir gün evvel muayene edilmiş, hastalıkları nekaat devresinde olan iki hastaya daha uğradı. Bir saat içinde tam 8 hastayı dolaştı. Bunların 5'inin vücutları bağırsak hastalığından dolayı kırmızı lekelerle dolmuştu. Cengiz hepsini son 10 gündür afyonla tedaviye çalışmıştı. Fakat onun sarf ettiği bütün çabalara rağmen hastaların alnına elini koyduğu an bir tifo ateşini yükseldiğini seziyordu. Büyük bir panik içinde geri kalan hastalarını da ziyaret etti. Mrs. Page öğle yemeğinde kızarmış bir dana dalağını servis yaparken anlattı. Bunu Doktor Page için almıştım. Fakat nedense yemek istemedi. Andrew yeniden kendi düşüncelerine daldı. Mrs. Page'den hiçbir yardım ve bilgi almayacağını gördü. En iyisi gidip Doktor Page ile konuşmaktı. Doktorun odasına çıktı. Perdeler sımsıkı kapatılmıştı. Page bitkin bir halde yatıyordu. Alnında şiddetli bir ağrının tesiriyle derin çizgiler meydana gelmişti. Ziyaretçisini gördüğü zaman ona biraz oturmasını söyledi. İhtiyar adam bu durumdayken ona kendi sıkıntısından bahsetmek anlamsız olacaktı. Gitmek için kalktığı zaman sordu. Doktor Page, acaba bir salgın hastalık ile karşılaşırsak yapılacak en doğru şey nedir? Bir an sessizlik oldu. Page gözleri kapalı cevap verdi. Sanki konuşması bile başının ağrısını kuvvetlendiriyordu. Bu her zaman güç bir durumdur. Kasabada hiç hastane yok. Hasta başkalarıyla temas etmemesi için ayrı bir yerde tedavi edilir. Eğer bir zorlukla karşılaşırsan, Tenegland'de oturan Griffiths'e telefon et. Kendisi bölgenin sıhhat memurudur. Fakat sanmıyorum ki sana bir faydası dokunsun. Bu bilgi genç adamı biraz sakinleştirdi. Hemen telefon etmek için aşağı indi. Telefonun haizesi kulağında beklerken hizmetçinin kendisine baktığını gördü. Alo, alo, Doktor Griffiths siz misiniz? Hattın öbür ucundan bir adam cevap verdi. Kim arıyor? Ben Blaine'den Manson'ım, Doktor Page'in asistanı. Andrew'un sesi değişmişti. Burada tifolu 5 hastam var. Doktor Griffiths'in hemen buraya gelmesini istiyorum. Bir an sessizlik oldu. Sonra cevap bir şarkı gibi geldi. Çok üzgünüm. Doktor Griffiths resmi bir işle Swansea'ya gitti. Hat bozuk olduğu için Manson bağırdı. Ne zaman dönecek? Bilmiyorum doktor. Öyleyse beni dinleyin. Hattın ucunda bir tıkırtı oldu. Karşı taraf yavaşça telefonu kapattı. Manson hırsla bağırdı. Allah kahretsin. Bu muhakkak Griffiths'in kendisiydi. Konuşabilmek için yeniden inatla numarayı çevirdi. Açılmayınca bir daha çevirecekti ki, eni ellerini göğsünde kavuşturmuş bir halde hole girdi. Ciddiyetle Andrew'a bakıyordu. 45 yaşlarında, temiz ve muntazam kıyafetli bir kadındı. Sakin ve sabırlı bir insana benziyordu. Sizi dinlediğim için özür dilerim doktor, dedi. Günün bu saatinde Doktor Griffiths'i Tonyglen'da bulamazsınız. Genellikle öğleden sonraları Swansea'ya golf oynamaya gider. Andrew yutkunarak hırsla cevap verdi. Fakat konuştuğum galiba kendisiydi. Olabilir, baygın baygın gülümsedi. Geri dönmeden önce samimi bir arkadaş gibi bilgi verdi. Swansea'ya gitmediği zamanlar bile yok dedirtir. Eğer sizin yerinizde olsam zamanımı onu aramakla kaybetme. Andrew büyük bir kızgınlıkla ve üzüntüyle aizeyi yerine koydu. Lanet ederek dışarıya çıktı ve hastalarını bir kere daha görmeye gitti. Döndüğü zaman akşam muayenesi zamanıydı. 1,5 saate yakın hastalarla uğraştı. Maden işçileri, karıları ve çocuklarıyla birlikte gelmişlerdi. Hepsinin kendine göre bir hastalığı vardı. Sıyrık, kesik, nistagmus, müzmin arterit, soğuk algını, burkulma. Evvelce bu uçuk benizli insanları muayene etmekten zevk duyardı. Fakat şimdi onların bu küçük şikayetleri bile başını sersemletiyor, muayenelerini yapıp reçeteleri yazarken durmadan düşünüyordu. Benim bu hale gelmeme o sebep oldu. Ondan nefret ediyorum. Evet, tiksiniyorum. Cehennem zebanesi. Fakat ona muhakkak gitmem gerek. Saat 9:30'da son hasta da muayeneden ayrılınca gözlerinde cesaret kıvılcımları parlayarak sordu. Jenkins, Doktor Dane nerede oturur? Eczacı başka bir hasta gelir korkusuyla dış kapıyı kilitledi. Yüzünde komik bir ifadeyle döndü. Doktor, inşallah o herifle arkadaş olacak değilsiniz. Mrs. Page onu hiç sevmez. Andrew soğukça sordu. Niçin sevmiyor? Herkes aynı sebepten dolayı ondan hoşlanmıyor. Mrs. Page de çok kaba davranıyor. Sonra Manson'ı süzerek ilave etti. Eğer kendisini muhakkak görecekseniz, Chapel Sokağı 49 numarada oturuyor. Mrs. Seeger'ın yanında kalır. Andrew tekrar dışarı çıktı. Sabahtan beri gidip geldiği halde hiçbir yorgunluk duymuyordu. Fakat yüklendiği ağır sorumluluğun altında omuzları adeta eziliyordu. En büyük tesellisi, Deni'yi Chapel Sokağı'nda bulmak oldu. Ev sahibi kadın onu içeri aldı. Deni, Andrew'u gördüğü zaman hayret ettiyse de bunu gizledi. Uzun ve alaycı bir bakıştan sonra sordu. Bari hastalardan birini öldürebildiniz mi? Hala kapının önünde bekleyen Andrew kızardı. Büyük bir soğukkanlılıkla cevap verdi. Siz haklıymışsınız, tifoymuş. Bunu fark edemediğim için kurşuna dizilmeliyim. Şimdi 5 hasta var. Buraya geldiğim için hiç de memnun değilim. Fakat bazı şeyler sormak istiyorum. Sıhhat memuruna telefon ettim. Kimseyi bulamadım. Onun için size danışmaya geldim. Deni, ateşin yanındaki iskemlede yarı dönmüş vaziyette dinliyordu. Sonunda isteksiz bir hareket yaptı. İçeri girin bari. Oturun. Ayakta öyle dikilmeyin. İçki içer misiniz? Ha, galiba içmiyorsunuz. Andrew iskemlelerden birisine oturdu. Hatta bir sigara yaktı. Deni'nin acelesi yok gibi görünüyordu. Yırtık terliğinin ucu ile köpeği Hawkins'i dürtüyordu. Nihayet Manson sigarasını bitirdiği zaman Deni başıyla işaret etti. İsterseniz şuna bir bakın. Masanın üzerinde iyi cins Zeiss marka bir mikroskopla bazı lamlar duruyordu. Andrew, sedir yağı damlatılmış lamlardan birini alarak üzerine çubuk biçimi bakteri demetini yerleştirdi ve mikroskobu ayar etti. Deniz sanki eleştirilmesini önlemek için çabucak ilave etti. Tabii pek beceriksizce yapılmış. Allah'a şükür ben laboratuvar tüccarı değilim, sadece operatörüm. Fakat herhalde sizin elinizden her şey gelir. Kör bile bunun yanlışsız olduğunu görür. Andrew ilgiyle sordu. Sizin de mi hastalarınız var? Evet, 4 tane. Hepsi de sizinkilerin civarında. Bu mikroplar Glider Place'teki kuyu sularından geliyor. Andrew dikkatle adama baktı. Ona düzinelerle soru sormak istiyordu. Kendisine hastalığın yerini söylediği için çok memnundu. Deni her zaman soğuk ve alaylı pozunu takındı. Gördüğünüz gibi, paratifo bu civarda sık sık görülen bir hastalıktır. Fakat çok yakın bir gelecekte bu hastalık iyice artacak. Asıl sebep lağımdır. Buradan sızarak şehirdeki kuyulara doluyor. Ben bıkıncaya kadar Grips'e söyledim. Fakat o ehliyetsiz, tembel, sofu, korkak herifin biridir. Kendisine son telefon ettiğimde bir daha karşılaşırsak kafasını kıracağımı söyledim. Herhalde bugün size onun için kendini yok dedirtti. Andrew kendini tutamayarak kızgınlıkla haykırdı. Rezalet! Deni omuzlarını silkti. Yaptırması için maaşını keserler korkusuyla meclise söylemiyor. Sessizlik oldu. Andrew içten bir istekle konuşmanın devam etmesini arzuluyordu. Deni'ye duyduğu nefretten dolayı kendi kendine kızdı. Onda acayip bir hoşnutsuzluk gördü. Artık ziyaretini uzatması için hiçbir bahanesi kalmamıştı. Ayağa kalktı. Kapıya doğru yürürken duygularını gizleyerek Deni'nin gösterdiği yardıma karşılık yalandan birkaç söz söylemeye çalıştı. Verdiğiniz bilgi için size çok teşekkür ederim. Bana nasıl hareket edeceğimi gösterdiniz. Hastalık için çok endişeleniyordum. Kuyudan bahsettiğiniz için her şey kolaylaştı. Bundan sonra Glader Place'deki kullanılacak suyun her damlası kaynatılacak. Danny de ayağa kalktı. Homurdanarak, eğer kaynatılacak bir şey varsa o da Griffiths mikrobundan başkası değildir. Tekrar alaycı halini takınarak ilave etti. Teşekkür etmenize hiç gerek yok. Bu işi bitirinceye kadar birbirimize tahammül etmeliyiz. İstediğiniz zaman beni görmeye gelebilirsiniz. Bu civarda herkesle pek görüşemiyoruz. Gözleri köpeğe takıldı ve sözlerini kabaca bitirdi. İskoç bir doktora bile evimiz açıktır, değil mi Sir John? Sir John Hawkins kuyruğunu halıya vururken dilini alaycı bir şekilde Manson'a doğru uzattı. Hakkında su ihtiyacına ait birçok bilgi aldığı Glader Place'ten geçerek evine doğru giderken, Danny'den sandığı kadar nefret etmediğini anladı. Andrew kendini büyük bir çaba ve hızla tifo hastalıkları mücadelesine verdi. İşinde daha yeni olmasına rağmen, eline böyle bir fırsat geçtiği için kendisini şanslı sayıyordu. İlk haftalar büyük bir sevinçle köle gibi çalışıyordu. Günlük muayeneleri bittikten sonra tekrar tifo üzerine olan denemelerine devam ediyordu. Bu ilk savaşında çok şanslıydı. Ayın sonu yaklaştıkça bütün hastaları iyi olmaya başladı. Açtığı savaşı sonuçlandırmış gibi görünüyordu. Glader'ı hedef tutarak birçok sert tedbirler aldı. Suları kaynattırdı, dezenfekte yaptırdı. Hastalarla sağlamların ilgisini kesmek için evlerin kapılarına kağıt yapıştırdı ve Mrs. Page'in hesabına kilolarca kalsiyum klorit ısmarladı. Artık gururla haykırabiliyordu. Oh Allah'ım, her şey yolunda gidiyor. Kendi hastalarının Danny'ninkilerden daha çabuk iyileştiğini görünce gizli bir sevinç duyuyordu. Danny hala onu şaşırtıyor ve kızdırmaktan geri kalmıyordu. Şüphesiz ikisi de aynı tip hastalıklarla uğraştıkları için sık sık görüşüyorlardı. Yaptıkları işten dolayı alay etmek Danny'yi pek sevindiriyordu. İşi kızıştırmak için Manson'la kendi arasında bağırsak hastalıklarıyla ilgili savaş yapılmasına ima ediyordu. Doktor unutma, biz güzel bir mesleğin şerefini taşıyoruz gibi iğlenici ve alaylı sözlere rağmen hastalarına yaklaşıyor, onlarla beraber odalarında saatlerce oturuyordu. Böyle zamanlarda Andrew, onun ürkek ve hassas sadeliğinden hoşlanıyordu. Fakat sonra her şey ters ve alaylı bir son üzerinde kayboluyordu. Andrew bir gün kırılmış halde muayeneye döndü. Rafları karıştırırken Dr. Page'e ait 5 yıllık bir tıp rehberi buldu. İçinde hakikaten ilgi çekici bazı bilgiler vardı. O tarihte çalışkan bir öğrenci olan Philip Denny'nin ödül olarak İngiltere ödülüyle Cambridge ve Guy tarafından İngiltere tıp operatörlüğü göreviyle Leeborough'un şehrine gönderildiğini yazıyordu. Denny, Kasım'ın 10'unda ansızın Andrew'a telefon etti. Manson, seni muhakkak görmek istiyorum. Saat 3'te bana gelebilir misin? Çok önemli. Peki gelirim. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.